Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine Salatu Selam'la Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 1 Murdat 1402, Hicri Kamer'i 5 Muharrem 1445 ve Miladi 23 Temmuz 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Sayın Hüseyin Yeşil ile Kerbela kıyamının felsefesi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kabe ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve haftanın bakışı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Meclis Başkanı Sırp mevkidaşı ile görüştü. İran Hava Kuvvetleri büyük bir tatbikat başlatıyor. İran ile Kırgızistan arasındaki güvenlik ve kolluk kuvvetleri işbirliği anlaşması meclisten geçti. Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi. Ve Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı. Şimdi haberler.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orlić ile görüştü. Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orlić ve beraberinde heyet bugün Tahran'a geldi. Vladimir Orlić, Tahran'da İslam Şura Meclisi 2. Başkan Yardımcısı Mustafa Zonnur tarafından karşılandı. Vladimir Orlić, Tahran temasları kapsamında İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf ile görüştü. Görüşmede Galibaf, ikili ilişkilerin geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki 60 milyon avroluk ticaret hacminin ekonomik ve ticari işbirliği için yetersiz bir buluyorum. Bu rakamın az olmasının sebebi Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımlardır, dedi. Galibaf, ekonomik işbirliğine geliştirmenin mutlaka yolları var ve bu yönde parlamentoların görevi önemli ifadesine kullandı. Turizmin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişme yollarından biri olduğunu belirten Galibaf, Expo 2027'ye kadar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2-3 kat artmasını umuyorum diye konuştu. Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Orlić ise ekonomik sanayi ve tarımsal gibi alanlarda İran ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz açıklamasını yaptı.
İran ordusu Hava Kuvvetleri'nin 11. Feragat Sahası Fedaileri adlı hava savunma tatbikatı bu akşam başlayacak. İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahidi, Hava Kuvvetleri'nin 11. Velayet Sahası Fedaileri adlı hava savunma tatbikatının bu akşamdan itibaren başlayacağını duyurdu. Tuğgeneral Vahidi, bu tatbikatın İsfahan kentinde geniş bir alanda başlayacağını bildirdi. Tuğgeneral Vahidi, tatbikatın bölgede dostluk, barış, huzur ve güvenlik temasıyla düzenleneceğini söyledi. Tuğgeneral Vahidi tatbikat sırasında 92 tip savaş uçağı, bombardıman uçağı ve insansız hava aracı kullanılacağını belirtti. İran ordusu hava kuvvetlerinin 10. Velayet Sahası Fedaileri adlı tatbikatı Ya Muhammed Resulallah parolasıyla 21 Ekim 2021'de düzenlenmişti.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde sabotaj eylemi hazırlığındaki 4 kişilik bir terör çetesi çökertildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahı tarafından yapılan açıklamaya göre İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde sabotaj eylemi hazırlığındaki bir terör çetesi çökertildi. Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahı'nın açıklamasında operasyonda 4 teröristin yakalandığı belirtildi.
İslam Konseyi temsilcileri İran ile Kırgızistan arasında güvenlik ve yasa uygulama alanlarında işbirliği anlaşmasına onay verdi. İran parlamentosu bugün gerçekleştirilen açık oturumda İran İslam Cumhuriyeti ile Kırgızistan arasındaki güvenlik ve yasa uygulama işbirliği üzerine varılan anlaşmaya onay verdi. Parlamentonun Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Ebulfaz Amoui, konuyla ilgili olarak İran ile Kırgızistan Güvenlik ve Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Anlaşması'nın insan kaçakçılığının yanı sıra uyuşturucu madde, kara para aklama ve terörle mücadele gibi konularda işbirliği hedefiyle yapıldığını belirtti. İran ve Kırgızistan bölgenin önemli ekonomik kuruluşları olan ECO, Şanghay ve Avrasya'nın bölgesel üyeleri arasında yer aldığını belirten Amoui, 12 maddeden oluşan bu anlaşmanın İran ile Kırgızistan hem Dışişleri hem de İçişleri Bakanlıkları tarafından imzalanacağını ifade etti. Bazı milletvekillerinin uluslararası yapılan anlaşmaların uygulanıp uygulanmadığını teftiş etmeleriyle ilgili olarak açıklama yapan Amoui, anlaşmanın iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde güven inşa eden ve iş insanlarına güven ortamı sağlayan, güvenlik ve kolluk kuvvetleri işbirliği çerçevesinde yer alan Milli Güvenlik Komisyonu'ndaki ilgili bakanlara sorulabileceğini ifade etti. Meclis oylamasına sunulan bu anlaşma 179 evet oyla kabul edildi.
İslam Cumhuriyeti'ne yeni atanan Ankara Büyükelçisi, iki ülke arasındaki ticari kapasitenin 10 milyar doların üstünde olduğunu dikkate alarak önümüzdeki yıllarda rakamın daha da yükselmesi temennisinde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'ne yeni Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Ankara ve Tahran arasındaki ilişkiler, aradaki işbirlik kapasiteleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Habibullahzade, iki ülkenin büyüyen ekonomi, teknoloji ve ticari alanlarla ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl İran'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasında uzun vadeli işbirliği anlaşmalarının imzalandığını ve bu anlaşmaların iki hükümet nezdinde ilişkilerin geliştirmesinde sert, net bir ufuk ve perspektif belirlediğini ifade etti. Habibullahzade, iki ülke arasındaki yol haritası niteliğindeki bu ticari ve ekonomik anlaşmaların doğru bir şekilde uygulandığı takdirde şüphesiz iki ülke arasında başta ticari ve ekonomik olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirmesinde önemli bir sıçrama yaratabileceğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, Siyonist rejimin içindeki krizin, rejimin başbakanın içindeki krizden daha derin olduğu apaçık ortada olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani sosyal medya üzerinden kendi şahsi hesabından Tel Aviv'deki durumla ilgili paylaşımda bulundu. Kanani paylaşımında haberlerde doktorların Siyonist işgal rejiminin başbakanı için pil kullandığını bildirdi. Ama Siyonist rejimin içindeki krizin rejimin başbakanın içindeki krizden daha derin olduğu açık ifadelerine yer verdi. Siyonist medyada yer alan haberlere göre Siyonist Rejim Başbakanı bugün ameliyat olacak. Konuyla ilgili Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu'nun kalbine pil takılmak üzere ameliyat olacağı bildirildi.
Filistinli şehitler toprağa verildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İşgal güçleri tarafından dün şehit edilen Filistinli iki gençten 18 yaşındaki Fevdi Hani Muharife Nablus'ta ve 17 yaşındaki Muhammed El-Faiz Ramallah'ta dün düzenlenen cenaze törenleriyle toprağa verildi. Şehit muhalifinin naaşı Nablus'taki Rafidiye Hattanesi morgundan alınarak Asira-i Şimaliye beldesine ve oradan da ailesinin son bir kez görmesi için doğum yeri olan Sebastia beldesine götürüldü. Şehit genç beldedeki camide kılınan cenaze namazının ardından Nablus'taki doğu mezarlığına defnedildi. İşgal güçleri dün akşam muhalifeyi Sebastia beldesi girişinde kullandığı otomobile ateş açarak şehit etmiş, Filistinli gencin yanındaki arkadaşı da yaralı olarak gözaltına alınmıştı. Cenaze töreninde duygularını dile getiren babası, "Oğlumu evlendirmeyi düşünüyordum ama şimdi burada onu cennete gönderiyorum," dedi. Şehit Elbaiz'in naaşı da Ramallah'taki hastanenin morgundan alınarak ailesinin son bir kez daha görmesi için El Celzun kampına götürüldü ve kamptaki Hira camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehitler mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar işgal güçlerinin cinayetlerini kınayan ve şehitlerin intikamının alınması için işgal güçlerine yönelik direniş eylemlerinin artırılmasını talep eden sloganlar attılar. Elbaiz dün Ramallah'ın kuzeyindeki Ümmü Safa köyünde işgal güçleriyle yaşanan çatışmalar sırasında gerçek mermiyle başından vurularak şehit olmuştu. Bu arada 23 Temmuz'un ilk 3 haftasında olmak üzere yılbaşından bu yana 209 Filistinlinin şehit olduğu ifade edildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipor.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Siyonist rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaret ertelendi. İsrail Başbakanlık Ofisi Netanyahu'nun gece geçirdiği ameliyat nedeniyle Türkiye'yi yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini ve ziyaretin yeniden programlanacağını aktardı. İsrail basınının aktardığına göre Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebilir. İsrail Başbakanı'nın Güney Kıbrıs ziyaretinin de aynı nedenle ertelendiği kaydedildi. Netanyahu'ya pazar gecesi kalp pili takıldı ve başbakanın bugün akşam saatlerinde hastaneden ayrılmasının planlandığı duyurulmuştu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğine Amr el-Hamami'yi atadı. Mısır'da Ankara Büyükelçiliği atamasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Sisi'nin imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Amr el-Hamami, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler büyükelçilik düzeyine çıkarılmadan önce Ankara'da maslahat güzarı olarak görevini sürdürüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla da Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen atanmıştı. Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 2019'dan bu yana maslahat güzarı olan Amr el-Hamami, 2011'den 2015'e kadar New York'ta Birleşmiş Milletler Mısır misyonu için hukuk danışmanlığı yapmıştı. Hamami ayrıca Mısır'ın Nijer, Danimarka ve Bulgaristan'daki büyükelçiliklerine de konsolosluk görevinde bulunmuştu.
Afganistan hava sahasında uçuş gerçekleştiren Amerikan insansız hava araçlarına atıfta bulunan Taliban yönetiminin Adalet Bakanı bu insansız hava araçlarının Taliban liderlerini ortadan kaldırmayı amaçlayabileceği konusundaki endişesini dile getirdi. Taliban yönetiminin Adalet Bakanı Abdülhakim Şer'i düzenlediği basın toplantısında Afganistan'daki yenilgisine rağmen Amerika'nın bu ülke halkına düşmanlığını bırakmadığını ve yeni rejimin korunmasından bu yana Amerikan insansız hava araçlarının Afganistan üzerinde devriye gezmeyi bırakmadığını belirtti. Afganistan yönetim organı yetkililerinden Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Thomas West ile yaptığı görüşmede bu uçuşlarla ilgili endişelerini dile getirdiklerini, ancak Amerikan tarafının uçuşların IŞİD'i takip etmek ve hedef almak için olduğunu söylediğini sözlerine ekledi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.48'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8.76 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin kendi aptallıkları nedeniyle büyük kayıplar verdiğini belirtti. Rusya lideri Vladimir Putin bugün St. Petersburg'da Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukashenko ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin özel askeri harekatta kendi aptallıkları nedeniyle büyük kayıplar verdiklerini, hükümetlere insanları savaş bölgesine gönderen ülkelerin halkının hareket bölgesinde neler olduğunu bilmesi gerektiğini ifade etti. Ukrayna ordusunun karşı taarruza geçtiği günden beri 26 bini aşkın personeline kaybettiği bilgisini veren Putin, yabancı paralı askerlere gelince onlar da önemli kayıplar veriyor kendi aptallıkları yüzünden. Her halükarda hükümetleri insanları savaş bölgesine gönderen ülkelerin halkı, kamuoyu orada neler olduğunu bilmeli ve biz bunu yöneticilerinin eylemlerine değerlendirsinler diye insanların bilgisini sunacağız vurgusunu yaptı. Rus lider, Belaruslu mevkidaşının Ukrayna'nın karşı taarruzunun olmadığını söylemesi üzerine taarruz var ancak başarısız olduğu açıklamasında bulundu.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Cumartesi günü Arap Koalisyonu'nun lideri Suudi Arabistan ile müzakerelerin askıya alındığını duyurdu ve Amerika'nın bu müzakereleri engellediğini söyledi. El-Mayadin Sana'nın geçen Ocak ayında Suudi Arabistan'dan ateşkesin uzatılması ve Yemen petrol ihracatının yeniden başlamasına izin verilmesi karşılığında çalışanların bir yıllık maaşlarının Suudi riyalı olarak ödenmesine dair bir teklif aldığını bildirdi. El-Mayadin'in verdiği bilgiye göre Sana, Suudi Arabistan'ın Yemen'in petrol ihracatındaki elinin çekilmesini ve Yemenlilerin doğal kaynak hakları yoluyla güçlendirmesini talep etti. Sana yetkilileri Yemen petrol ihracatından elde edilen gelirin tüm Yemenli çalışanların maaşlarını karşılamaya yettiğini vurguladı. Geçen yaz Sana, Yemen'de faaliyet gösteren yabancı şirketleri, Yemen halkının petrolünü ve doğal kaynaklarını yağmalayan saldırgan koalisyonu ve onun paralı askerlerini desteklemeye devam etmemeleri konusunda uyardı ve Yemen halkının servetini korumak için ulusal bir kararla bu petrolü çalan gemileri ve limanları hedef alacağına söz verdi. Bu konuda Ensarullah'a bağlı Yemen Yüksek Siyasi Şura Başkanı Mehdi El-Maşad, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde bir konuşma yaptı. Ve petrol ve gaz servetimizin haklarının devri aşamasında müzakerelerin durdurulduğunu ve Suudi tarafının bunu petrol ve gaz servetimizden değil kendisinden ödemeye hazır olduğunu söyledi. El-Meşah sözlerinin devamında Suudi tarafının istediği petrol servetimizi çalıp Suudi Arabistan Merkez Bankası'na aktarmak, ardından çalışanlarımıza sadaka vermek ve biz bunu reddettik ifadelerini kullandı. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı, geçtiğimiz dönemde Suudi Arabistan'a fatura ödemekten kaçınma çağrısı yapanın Amerikan tarafı olduğunu açıkladı. El-Meşad, Amerikan tarafına her Yemenlinin evinde düşmanlık yaratmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü çalışanların maaşlarının ödenmesini engelleyerek 10 milyondan fazla Yemenli bundan nefret edecektir, dedi.
Ve son haberimiz, Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı. Yerel yetkililer eyalete bağlı Raigad bölgesinde bir köyde 19 Temmuz'da meydana gelen toprak kaymasına bağlı olarak en az 50 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi. Heyelan nedeniyle çöken binaların altında mahsur kalan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmalarından devam ettiğini aktaran yetkililer ölü sayısını 27'ye yükseldiğini kaydetti. Hafta boyunca şiddetli yağışların etkili olduğu eyalette tren seferleri ve karayolu trafiği de aksadı. Afganistan'ın meydan Bardak vilayetinde yaşanan selde de 12 kişi hayatını kaybetti. Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Heylan Meydan Bardak'ın Keldriz ilçesinde meydana gelen selde 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlıklara karşı tek vücut duruşu etrafında. Tüm İslam ülkelerinden Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlıklara tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu arada hükümetlerin yanı sıra İran, Irak, Lübnan, Nijerya'da dahil olmak üzere farklı ülkelerin halkı İsveç'te ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlıkları kanadı. Son 10 günde Avrupa ülkelerinde bir kez daha İslami mukaddesata yönelik saygısızlık olayları artmış durumda. Bu bağlamda İsveç ve Danimarka sözde en özgür ve demokratik ülkeler olarak Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık ruhsatı verdi. Son bir hafta içerisinde ikinci kez Kur'an-ı Kerim yakma olayı yaşandı. İsveç polisinin ve Danimarka hükümetinin onayları ile İslami mukaddesata saygısızlık yapıldı. Geçen günlerde Danimarka'da Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma olayı yaşandı. İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıklar Avrupa hükümetlerinin beyan ettikleri politikalarda Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı desteklemediklerini iddia etmelerine rağmen uygulamada bu yasa dışı ve hakaret içeren eylemleri desteklediklerini göstermektedir. Avrupa hükümetleri çeşitli İslam ülkelerindeki Müslümanların öfkesini gözlemlerken, Müslümanların dini kutsallarına ve mukaddesatına yapılan hakaretlerle yüzleşmek yerine bu eylemin devamına zemin hazırlıyor. Bu ülkeler ifade özgürlüğü iddiasıyla ve bu kılıf altında Kur'an-ı Kerim'e hakareti meşrulaştırırken okullarda başörtüsü takılmasına ve Holokost'la ilgili sorulara ve iddialara bile karşı çıkıyorlar. Ve bu durumlarda ifade özgürlüğünün hiçbir anlamının kalmadığını da pratikte göstermektedirler. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinde İslami kutsallara hakaret sadece ifade özgürlüğü sayılmamakla beraber aynı zamanda İslam dinine ve Müslümanlara yönelik hedefli ve örgütlü bir eylemdir.
Avrupa hükümetlerinden ve Kur'an-ı Kerim'in saldıranları İslam ülkelerinde geniş tepkiye neden olmuş durumdadır. Hükümetlerin yanı sıra Müslüman milletler de ayağa kalkmıştır. Irak'ta protestocular İsveç Büyükelçiliğine saldırdıktan sonra Bağdat'taki Danimarka Büyükelçiliğine de saldırdı. İsveç Büyükelçiliğinin diplomatları ve çalışanları Irak'tan sınır dışı edildi. Irak Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Toplumu Kur'an-ı Kerim'e hakarete karşı harekete geçmeye çağırdı ve bu eylemi menfur bir olay olarak nitelendirdi. Lübnan ve Nijerya'da Kur'an'a hakaret karşı halk gösterileri düzenledi ve protestocular İsveç'e bu ülkelerdeki büyükelçisinin sınır dışı edilmesini talep etti. İran'ın çeşitli şehirlerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretleri kınayan ve Müslümanların kutsal kitabına hakarete izin veren hükümetlere karşı çıkması gereğini de vurgulayan gösteriler görüldü. Bu bağlamda ise İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, İsveç'in yeni büyükelçisini kabul etmeyeceğini ve İran'ın yeni büyükelçisinin Stockholm'la gönderilmeyeceğini açıkladı. Hüseyin Emir Abdullayan ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acil toplantıya çağırdı. İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de İsveç Büyükelçisini çağırdı. Lübnan medyası İsveç Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini talep etti. Türkiye, Kur'an-ı Kerim'i hakaret edenler için tutuklama kararı çıkardı. Avrupa ülkelerinde İslam ile karşı karşıya gelmedi ve en büyük kaybeden hiç şüphesiz Avrupa hükümetleri ve Birleşmiş Milletler'dir. İslam dünyasının da başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda yüksek kapasiteleri de vardır. Ve İslam ülkelerindeki insanların geniş çaplı tepkileri, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerle bağlarını koparma istekleri, İslam ülkeleriyle Avrupa ülkeleri arasındaki uçurumun açılmasına yol açabilecektir. Avrupa ise muhakkak İslam aleminin bu kapasitelerden mahrum kalabilecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerikan hükümetlerinin Orta Asya'ya yönelik intikam duygusu etrafında. Amerikan hükümeti bu ülkenin sultacı ve tek taraflı siyasetleri doğrultusunda 4 Kırgız şirketi Rusya ile işbirliği yapma bahanesiyle yaptırım listesini aldı. Bu hususta Amerikan Hazine Bakanlığı'nda şu ifadeleri yer verildi. Bu girişimler G7'nin 24 Şubat ve 19 Mayıs 2023 oturumlarındaki taahhütleri doğrultusundadır. Bu doğrultuda Amerikan hükümeti Rusya'nın askeri kabiliyetlerini yükseltecek ürünlere erişimini kısıtlamakla beraber Moskova'nın metal ve madencilik gelirlerini de azaltmak hedeflenmektedir. Amerikan Hazine Bakanlığı ayrıca 4 Kırgız şirketi askeri olarak da kullanılan iki yanlı teknolojileri Rusya'ya verdiğini ve aktardığını duyurdu. Washington Post gazetesi de Joe Biden hükümetinin yeni ekonomik önlemler alarak Kırgızistan'ı Rusya ile ticareti durdurmak ve yaptırımları delmekten alıkoymak için baskı yapmaya başlayacaktır ifadelerini kullandı. Bu gazete Orta Asya'da Rusya'ya yasaklanan teknolojileri aktarmak ve teslim etmek adına gizli bir yapı faaliyet yapmaktadır ifadelerine de yer verdi. Amerikan politikacılarının daha zayıf ikinci ve üçüncü sınıf ülkelere karşı eyleminin Beyaz Saray liderlerinin dünya ülkelerinin Rusya ile iş ve ticaret yapmasını engelleyerek bu ülkenin dünya ticaretindeki varlığını azaltmaya çalıştığı anlamına geldiği açıktır. Öte yandan bu politikaların uygulanması Amerikan Birleşik Devletleri'nin 21. yüzyılda süper güç olarak kalmaları için dünya ülkeleri üzerinde zorla baskı yapmaya çalışması anlamına geliyor. Bu bağlamda Kırgızistan dahil Orta Asya ülkelerine yönelik yaptırımlar Amerika'nın dünyadaki hegemonik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olamayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Amerika'nın bu hareketine ilk tepki olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Washington'un Bişkek'e yönelik tehditlerine Moskova'ya yanıt verecek açıklamasını yaptı. Bu Rus yetkili ayrıca Kırgızistan, Rusya'nın yakın ortağı ve müttefikidir ve bu ülkeyle ikili ilişkilerimizi çeşitli alanlarda genişletme niyetindeyiz vurgusunda bulundu.
Bu konuda ekonomi konularda uzman olan Abdumanan Şiraliyev, Kazakistan ve Özbekistan'ın aksine Tacikistan ve Kırgızistan ekonomisi büyük ölçüde Rusya'ya bağımlıdır görüşünde. Bu ekonomi uzmanına göre Rusya göçmenler üzerinde acil baskı uygulayarak Orta Asya ülkelerinden ekonomisini dize getirebileceğini defalarca göstermiştir. Abdümanan Şiraliyevi ayrıca Tacikistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının resmi olarak %30'dan fazlası ve pratikte yarısından fazlası göçmenlerin parasından oluşuyor. Yetkililerin yaptırımlara katılıp katılmamaya karar vermesi onların seçeneği değil dedi. Özetle Amerika'nın 4 Kırgız şirketine yaptırım uygulama eylemi, Amerika'nın bu ülkenin şirketlerini kısıtlayan ve boykot eden ilk eylemi değildir ve gelecekte de devam edecek gibi görünüyor. Bu arada Orta Asya ekonomi şirketleri üzerindeki Amerikan baskıları bu şirketlerin Rusya ile işbirliği yapmasını engelleyemez. Çünkü Rusya'nın başı Kırgızistan olmak üzere bu ülkelere baskı uygulayarak birçok baskıyı kaldıracı var. Sonuç olarak Amerika'nın dar görüşlü liderleri ve müttefikleri de bu bölgede gövde gösterisi yapamazlar.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız bugünkü sohbetimizde tekrar birlikteyiz. İlk önce Tahran Radyosu ailesi olarak bu acı olaydan dolayı tüm Ehl-i Beyt aşıklarına Kerbela kıyamının yıl dönümü ve Aşura olayının yıl dönümü münasebetiyle ilgili taziyelerimizi sunuyor. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamının felsefesi konusunda din alemi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil mustakim. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin seyyidina Muhammedin ve alihit tahirin vel la'nu ala e'daihim ecmein. Evet. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ilk mesajında İslam ümmetine kurtuluş vaadiyle başlamıştır.
Evet.
İslam ümmeti eğer la ilahe illallah'ı söyler ve istikametinde hareket eder, ciddiyetle sapmadan devam ederse kurtulacaktır diye kulu la ilahe illallah tuflihu kelimesini söyleyerek insanlara davet etmiş ve insanlar da Allah-u Teala'nın izniyle çok kısa bir zamanda Hicaz Yarımadası'nın, Araf Yarımadası'nın bütününü o inanç sahibi insanlarla doldurmuştur Allah'ın yardımıyla. Ama ne yazık ki Peygamberimiz Hazretleri yani mesajı veren ve mesajı getiren bu yüce şah, yüce şahsiyet dünyadan ayrıldığı gün İlk sapmalar, ilk bozulmalar, ilk çürümeler meydana gelmiştir siyasi arenada. Ve bu süreç maalesef o günden sonra devam etmiş. Biraz genişleyerek bu çatlak devam etmiştir. Peygamberimizin vefatından 50 yıl sonra yani yarım asır sonra Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ı ölüme götürmüştür. Yani ölüme Hazreti Hüseyin Aleyhisselam gitmek mecburiyetindeydi o gün.
Evet.
İslam'ın yaşaması adına La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyun Veliyullah ilkesinin ayakta kalabilmesi, o ilkenin canlı tutulabilmesi, insanların bütününün aynı mantığa sahip olması açısından Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ayağa kalkmak mecburiyetindeydi. Yani bu hadisenin acıklı tarafı, dramatik tarafı, üzüntülü tarafı ayrı bir mesele. Yani duygusal yönü ayrı bir mesele. Konunun ciddi boyutuna baktığımızda Hazreti Hüseyin Aleyhisselam gidişatı gözlemledi. Toplumların artık İslam toplumunun mantığını, idari şeklini, idari yöntemini ve buradaki uygulamaları gözledi. Gördü ki dedesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin getirmiş olduğu sistemden, inançtan hiçbir eser kalmamıştır. Nitekim Peygamberimizin bir buyruğunda da bu olay zaten kendisini göstermektedir. Peygamberimiz Hazretleri buyuruyor ki seyatu zamanun ala ümmeti, benim ümmetimin içinde çok kısa zamanda bazı olaylar gerçekleşecek. La yebqa minel İslam illa ismuhu, İslam'ın adından başka bir şey kalmayacak. Ve la yebqa minel Kur'an illa cismuhu, Kur'an-ı Kerim'in de şeklinden başka bir şey kalmayacak. Yani insanlar İslam'ı uygulamayacak, hayata geçirmeyecek, hayatlarında İslam adını vererek İslam dışındaki tavır ve hareketleri gerçekleştirecekler. Adaletsizlik, haksızlık, zulüm böyle boyut kazanacak. Bunu da Peygamberimiz önceden bu mantığı, o düşünceyi gördüğü için önceden haber vermiştir ki Peygamberimizin gayba ait, geleceğe ait buyruklarından birisi olarak da bunu hesaba katabiliriz. Hazreti Hüseyin bu gerçeği gördü. Etrafı gözlemledi. İnsanların tavırlarını, hareketlerini, o günkü idarenin, hakim gücün İslamiyet'in dışında hareket ettiğini, adı Müslüman, Peygamberimizin sözünde de gerçekleştiği gibi adı Müslüman olup hareket ve tavırlarında, mantığında, yürüyüşünde, uygulamasında hiç Müslümanlıkla alakası olmayan bir sistemin İslam'a, İslam ümmetine hakimiyet sağlamasını görünce bunların durdurulması gerektiğini, bunların durdurulmasının ilahi bir vecibe olduğunu, farziyet olduğunu anladı ve onun için Muharrem ayının birinci gününden itibaren Kerbela denilen noktada buluştular. Ya da biraz daha şöyle söyleyelim, Muharrem'e gelmeden evvel 6 ay boyunca Hazreti Hüseyin Aleyhisselam 6-7 ay boyunca İslam ümmetinin bütününe ulaşabilecek bir şekilde bir hareket içinde Medine-tül Münevvere'den hareket etmiş, Mekke'de konaklamıştır 5-6 ay ki İslam ümmeti, umreye gelenler, ziyarete gelenler, hac edenler, herkes bilmiştir ki Hazreti Hüseyin Aleyhisselam evini neden Medine-tül Münevvere'de terk ederek Mekke'ye gelmiştir?
Evet.
Anlamıştır bütün İslam ümmeti. İslam ümmeti habersiz değildir. Bazıları bu olayın arkasına sığınıyor. Bazıları bu olayın arkasına sığınırken Hazreti Hüseyin'i katledenleri biraz masum göstermeye gayret ediyor. İşin acıklı, işin İslam'ı anlamama noktasındaki en üzücü noktası, en şaşırtıcı noktası da buradır. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Mekke'de kaldığı 6 ay müddet boyunca umreye, ziyarete, Mekke'yi, mükerremeyi ziyarete gelenlerin hepsi öğrendiler ki yani İslam ümmetinin bütün her coğrafyasından gelenler bildi ki Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Medine-tül Münevvere'den çıkmış, ayağa kalkmıştır. İslam ümmetinin desteğini, İslam ümmetinin fikri ve bedeni olarak desteğini bekliyor ki İslam'ı kurtarsın. Ama cevap veren Hazreti Hüseyin'le beraber olan kimse olmadı. Ancak ve ancak bazıları, birileri nasihat vermekle yetindiler. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Mekke'de 6 ay kaldıktan sonra artık bu olayın geri dönüşünün imkanının olmadığını anlayarak Muharrem'in birinci günü Kerbela'ya geldi. Azıcık dostlarıyla, arkadaşlarıyla, aynı fikir birliği içerisinde olanlarla birlikte ve Muharrem'in 10. günü işte bu kahramanca hareket gerçekleşti. İslam'ı kurtarma, İslam'ı yeniden özüne kavuşturma, İslam'ı gerçekten Kur'an-ı Kerim istikametinde Peygamberimizin sünneti, Peygamberimizin buyrukları, Peygamberimizin getirdikleri istikametine, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mantığının istikametine getirmek için ayağa kalktı ve benzeri olmayan, benzeri bugüne kadar gözükmeyen, gözükemeyen, bulunamayan ve bundan sonra da bulunamayacak bir kahramanlık sergiledi. Orada İslam'ı kurtarma adına. Gerçi acıklı bir olay. Neyin adına acıklı olaydır? İslam ümmetinin düştüğü bataklık adına acıklı bir olaydır. Eğer Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'ya giderken İslam ümmeti fikriyle, mantığıyla, düşüncesiyle, hareket ve tavırlarıyla Hazreti Hüseyin'in yanında bulunmuş olsaydı, zulme, haksızlığa karşı destek verilmiş olsaydı, İslam ümmetinin bugün gelmiş olduğu manzara böyle olmazdı. Bugünkü manzara olmazdı. Ve Hazreti Hüseyin şehit olduktan, şehadete koştuktan sonra eğer İslam ümmeti Hazreti Hüseyin'in neden hareket ettiğinin özelliklerini, felsefesini, derinliğini anlamış olabilseydi, yine de bugün anlamış olsalar, İslam ümmeti büyük bir badireden, büyük bir bataklık ve kötülükten kurtulmuş olur. Maalesef Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın orada o 72 kişiyle şehadete koşmasını bir iki kişinin arasındaki kavgaymış gibi göstermeye gayret etmekteler bazı çevreler. Hatta birileri der ki ya 1400 yıl bundan önce olmuş bitmiş bir olayı bugün gündeme taşımanın anlamı nedir? Halbuki bu İslam'ın mücadelesidir. İslam'ın mücadelesini bir sokak kavgası gibi, iki kabilenin arasındaki ticaret kavgası gibi, mal alışveriş kavgası, tarla kavgası gibi göstermek, çalışmak hakikaten İslam'ı anlamamaktır ya da tamamen politik bir mantıktır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamı ile ilgili bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstule.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde işgal altındaki Filistin topraklarında Netanyahu karşıtı protesto gösterilerinin devam etmesi, İran İslami Şura Meclisi milletvekillerinin İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ihtilaflara çözüm bulma çabasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova'nın Batı'dan farklı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ihtilafa istikrarlı bir çözüm istediğini vurguladı. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 2020 yılında Karabağ bölgesinde 44 gün süren savaş, nihayet Rusya'nın arabuluculuğu ve üçlü açıklamalar olarak bilinen ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi. Ancak bu anlaşmanın imzalanması iki ülke arasındaki askeri gerilimin sona ermesini sağlamadı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Bakü ve Erivan tarafından üzerinde anlaşmaya varılabilecek bir teklif üzerinde çalıştığını duyurdu. Rus yetkili şunları ekledi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sahasında Batı'nın aşırılıklarına tanık oluyoruz. Ancak net ve ayrıntılı bir teklif üzerinde çalışıyoruz ve Erivan ve Bakü bunun gayet iyi farkında. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, ülkenin resmi haber ajansı Armenpress ile yaptığı röportajda şunları duyurdu. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da ortak bir görüşme yapmayı kabul etti. Azerbaycan Cumhuriyeti de Bakü ve Erivan yetkililerinin ortak sınır bölgelerinde iki ülkenin sınırlarını belirlemek için operasyonel toplantılar yapma konusunda anlaştığını bildirdi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Türk mevkidaşı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmesi, İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian'ın İran ve Afganistan arasındaki su sorunu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini açıklaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Hindistanlı ehli sünnet aliminin Kerbela olayı hakkında değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hindistan İmam Teşkilatı'nın başkanı İmam Ömer Muhammed İlyasi, Kerbela olayı İmam Hüseyin aleyhisselam ve ashabının İslam için yaptığı en büyük fedakarlıktır, dedi. İmam Ömer Muhammed İlyasi, Hindistan'da İran Press muhabirine verdiği özel bir röportajda Kerbela kıyamının önemine açıklık getirerek şöyle dedi. Muharrem, İmam Hüseyin aleyhisselamın ayıdır ve bu ayda Kerbela şehitlerini anmak gerekiyor. İlyasi açıklamasını şöyle sürdürdü. Muharrem ayı dünyaya İmam Hüseyin aleyhisselamın haklı olduğunu hatırlatır ve Kerbela'nın kıyamı ve namaz sırasında şehit edilmesi İmam Hüseyin aleyhisselamın Allah yolunda namaz kıldığını ve şehit olduğunu kanıtladı. Söz konusu ehli sünnet din alimi açıklamasını şöyle sürdürdü. İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura günü ve namaz vakti İslam yolunda kendini feda etmiştir ve bu olay insanlığın kurtuluşu için bir ibrettir.
Hemşehri gazetesinde İRNA haber ajansı CEO'sunun İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istediği yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İRNA CEO'su İran hükümeti komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor dedi. 4. sanayi devrimi çağında yeni medya zirvesine katılmak ve Azertaş Haber Ajansı'nı ziyaret etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'ne giden İRNA CEO'su Ali Naderi, İRNA'nın Bakü'de açtığı büro ve internet sitesine değinerek İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularla ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi de Tahran ile Bakü arasında kültür, kamu diplomasisi ve medya alanlarında işbirliğinin yeniden başlamasına değinerek İRNA Haber Ajansı CEO'sunun Bakü'ye ziyaretini, bu haber ajansında Azerice bölümünün açılması, İRNA ve Azertaj ofislerinin yeniden faaliyete geçmesi gibi gelişmeler için bir fırsat olarak değerlendirdi. Thank you.
Sevgili dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kâbe ve İmam Hüseyin Aleyhisselam.
Dinleyiciler, Muharrem ayı dolayısıyla hazırladığımız bir başka özel programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Şimdi hep birlikte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kabe'ye yönelik bakışını gözden geçirelim.
Kabe, Hicaz topraklarında yer alan Mekke kentinde bulunan en eski ve en kutsal ve en sevilen ilahi mabettir. Kabe'nin çevresini Mescid-i Haram adıyla anılan kutsal bir cami sarmıştır. Kabe, Mescid-i Haram ve Arafat, Maşer ve Mina gibi kutsal mekanların hepsi Mekke kentinde ve çevresinde yer alıyor ve bu yüzden bu kutsal kent, Harem ve Beledul Emin adıyla da anılmaktadır. Bu kutsal mekana saygı göstermek tüm Müslümanlar için vaciptir.
İmam Hüseyin aleyhisselam Şaban ayında Mekke'ye gitti ve hac mevsimine kadar bu kentte ikamet etti. Ardından hac farizesini yerine getirmek için ihram bağladı. Fakat Emevi askerlerin ihram kılığına girerek o hazreti suikast düzenlemek için Mekke'ye geldiklerini öğrenince Yüce Allah'ın emri üzerine hac farizesinden vazgeçerek umre yaptı. Ve Arife günü eşiğinde Kabe'ye veda ederek Mekke'den ayrıldı. Böylece Kabe'nin hürmetinin kirlenmesine mani oldu. Evet, İmam Hüseyin aleyhisselam Allah'ın evine Allah için saygı gösterdi. Ve Yüce Allah da bu saygının mükafatı olarak bu hazretin konumunu Kabe'den daha üstün yaptı.
Kabe görecede Allah'ın evidir ama gerçekte Allah'ın evi mümin kullarının kalbidir. Kutsi bir hadiste şöyle okumaktayız. Ne geniş yer beni içine alabilir ne de gök ama mümin kullarımın kalbi beni içine alabilir. Zira muvahhid insanların kalbi yüce Allah'a karşı duyulan aşkın yuvası ve iman, ihlas ve irfan odağıdır. Bir başka rivayette Yüce Allah'ın Hazreti Davud'a şöyle vahyettiği nakledilmektedir. Ey Davud, bana bir ev yap ki onu mesken edineyim. Hazreti Davud şöyle arz etti. Ey Yüce Rabbim, sen zamandan ve mekandan üstünsün. Vahiy geldi, o zaman kalbini hazırla ve bana içinde bir halvet yap.
Tahran Radyosu.
Buna göre hakiki iman, irfan ve ihlasla dolu olan insan kalbi hakikaten Allah'ın evidir. Zira Allah'tan başka her türlü şeyden bağımsız, pak ve münezzehtir. Ve İmam Hüseyin'in kalbi Yüce Allah'ın hakiki evidir. Zira o hazret kalbini Allah için öyle bir hazırladı ki, içinde Allah sevgisi ve Allah aşkından başka hiçbir şey kalmadı. İmam Hüseyin kalbini huzur ve asayiş, ev, aile, evlat, kardeş, eş, dost ve arkadaş ve tek kelimeyle ne kadar bağ varsa hepsinden kopardı. Ve Allah'tan başka her şeyden vazgeçti. Ve en sevdiklerini Allah yolunda şehadet veya esaret için ilahi kata sundu.
İmam Hüseyin aleyhisselam kalbindeki kanı ne kadar gönül bağı varsa hepsini Hak Teala uğruna feda ettiğinde manevi kalbi Allah için saf ve tertemiz hale geldi ve içinde Allah'tan başka hiçbir şey kalmadı. Ve işte bu noktada o Hazretin kalbi hakiki Kabe oldu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere bu eve hac yapmak, onu ziyaret etmeye gücü yetenlere vacip oldu. Ve yine İslam peygamberinin sözü aydınlığa kavuştu. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kim Hüseyin'i arifane ve ihlasla ziyaret edecek olursa, Rabbi arşta ziyaret etmiş gibi olur.
Evet, Yüce Allah kutsal evi İmam Hüseyin tarafından hürmet edildiği için Kabe'ye verdiği tüm değerleri ve şerefi İmam Hüseyin'in türbesine de verdi. Yüce Allah İmam Hüseyin'in türbesine öyle imtiyazlar verdi ki sanki Kerbela Kabe'nin ruhudur. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i insanları Kabe'ye davet etmekle görevlendirdi ve şöyle buyurdu. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen argın develer üzerinde sana gelsinler. Hazreti İbrahim bunun üzerine Kabe'nin üzerine çıktı ve insanları hac yapmaya davet etti. Ancak İmam Hüseyin hakkında son peygamberini ve Habibini o haset için çağrıda bulunmakla görevlendirdi ve şöyle buyurdu. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum.
Allah Resulü defalarca minbere çıktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar, ben sizin aranızda iki emaneti, iki değerli sermayeyi bırakıyorum. Bunların biri Kur'an-ı Kerim ve diğeri hanedanımdır. Allah Resulü ayrıca birçok kez insanlardan İmam Hüseyin aleyhisselama sevgi duymalarını ve o hazrete yardım etmelerini istedi. Rivayetlere göre günlerden bir gün Allah Resulü sahabe ile birlikte bir eve davetliydi. Yolda giderken İmam Hüseyin aleyhisselam sokakta oynuyordu. Sahabeden önde giden Allah Resulü ellerini açarak Hüseyin aleyhisselamı tutmak istedi. Hüseyin aleyhisselam sağa sola koşuyordu ve Allah Resulü de gülerek onun peşinden gidiyordu. Ta ki Hüseyin aleyhisselamı yakaladı ve ardından bir elini çocuğun çenesinin altına ve bir elini de sırtına koydu ve şöyle buyurdu. Hüseyin bendendir ve ben de Hüseyin'denim. Kim Hüseyin'i severse Rabbim de onu sevecektir.
Kabe, Merve, Safa, Arafat, Maşer ve Mina gibi kutsal mekanların yanında yer almıştır. İmam Hüseyin aleyhisselamın şehit edildiği mekanın yanında da mukaddes ve muazzam mekanlar yer alıyor. İmam Hüseyin arkadaşlarının sayısı olan 72 kez çadırlardan savaş meydanına Merve, Safa ameli gibi bazen yavaş ve sakin, bazen de herveli şeklinde say etti. Eğer Mina'nın şerefi Allah'ın evini ziyaret edenlerin kurban kestiği mekan olmaya bağlı ise, Kerbela'da İslam ümmetinin şehitlerinin efendisi gibi şehitlerin kurban edildiği yer olduğu için şerefli bir mekandır. Eğer mahşerul haramın şerefi, Hazreti İbrahim rüya aleminde oğlunu kurban kesmek üzere ilahi mesajı aldığı yere bağlı ise, Kerbela'da İmam Hüseyin'in evladını uyanıkken İslam ve Kur'an-ı Kerim için kurban ettiği mekan olduğu için şerefli bir mekandır. Hatta mahşerden daha şereflidir.
Hüseyin, Hüseyin, canım Hüseyin, eşkine kurbanım Hüseyin, ehdine merdanem Hüseyin, eşkine kurbanım Hüseyin, ehdine merdanem Hüseyin.
Erzisem o fehrileyi, şenine hasret eleyi, Cibril'e min vesfeleyi, namına hürmet eleyir, Allah üzümet eleyir, görme ferahet eleyir, şöhreti heybetli ağam, ezberi cahane Hüseyin.
Hüseyin, Hüseyin, canım Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, canım Hüseyin, eşkine kurbanım Hüseyin, ehdine ver.
İmam Hüseyin aleyhisselam hac farizesinin yerine getirilmesi ve Kabe'nin ihtişamı azametinde yüce rol ifa etmektedir. Zira o hazretin kendisi hakiki Beytullah'tır ve Allah için çok arifane ve ihlaslı tavaflar ve hac yapmıştır. Öyle ki bu amelleri tüm asırlarda ve tüm devranlarda emsalsiz sayılır. Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselamın haccı batıni ve manevi hac sayılır. İmam Hüseyin aleyhisselam Mekke'de ikamet ettiği günlerde hac farizesi için ihram bağladı. Fakat düşmanların ilahi güvenli haremde kan akıtma niyetinde olduklarını anlayınca bu büyük farizeden vazgeçerek sadece umre yaptı ve ardından daha muhteşem ve muazzam bir hac için ihram bağladı. İmam Hüseyin aleyhisselam bu haccı Allah'a yönelik aşk etrafında tavaf etmekti. İmam Hüseyin aleyhisselam kurbanlarını başka hacılar gibi değil, hepsi Allah katında seçkin kullar ve Hak Teala'nın dostları olan insanların arasından seçti ve hepsini aşk kurbangahına getirdi ve bu şekilde hac farizesini başlattı.
İmam Hüseyin aleyhisselam çadırından savaş meydanına kadar, arkadaşlarının sayısı kadar, Merve Safa ameli gibi kah aheste kah hervele ederek ilerledi. İmam Hüseyin tüm arkadaşları ve yakınları kurban olunca bizzat ihram bağlarcasına harekete geçti. Ve öyle bir konuma yerleşti ki ne Arafat'ta, ne Mina'da, ne Maşer'de ve ne de hiçbir savaş ve cihat meydanında hiç kimse onun gibi vakfe etmedi. Bu mekanda İmam Hüseyin tüm benliğiyle şöyle diyordu: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ey Yüce Rabbim, sana geliyorum. Sen ki yeganesin. Ve hiçbir eşin benzerin yoktur. Ben yapayalnız senin yolundayım ve sana doğru geliyorum. Kalbimi senin aşkından başka tüm ilişkilerden ve tüm sevdiklerimden soyutladım ve sadece sana olan sevginin odağı yaptım. Şimdi ben ne gurbetten ve ne de yar ve yardımcısız kalmaktan ve ne de düşman karşısında tek başına kalmaktan üzgünüm. Ne evlatlarımın şehadeti, ne hanedanımın esareti, ne gözlerim susuzluktan görmemesi ve ne de düşmanların çokluğu beni güçsüz yaptı.
İmam Hüseyin aleyhisselam dosta doğru ilerlerken münacat halinde ve aşk nidasına lebbek diyerek baştan başa ona olan güveniyle yüzü her geçen an biraz daha parlıyordu. Öyle ki kim o hazrete bakacak olursa yüzündeki anlatılmaz cesaret ve kalbindeki emsalsiz güçten hayrete düşüyordu. İmam Hüseyin aleyhisselam kendisine özel Arafat'ta vakfe ettikten sonra düşmanın şeytani ordusuna 3 kez cesurca saldırı yaparak aslında remyi cemerat yaptı ve ardından kurban kesilen Mina'sına vardı. Bu merhalede İmam Hüseyin aleyhisselam lebbeyk ile beraber yavaşça şöyle fısıldadı. Ey yüce Rabbim! Şimdi başım bedenimin üzerinde kalmaya, bedenimin iki ayağımın üzerinde durmaya ve iki elim bedenime hizmete veda etti ve sana doğru ihram bağladı.
Evet, İmam Hüseyin bu münacatı ile Allah'ın hakiki evinin etrafında tavaf etti. Ardından hac yapmak için giysilerini çıkardı. Ve Kerbela çölünün tozu ve rüzgarından dokunan iki elbiseyi giydi. İmam Hüseyin sadece yüzük gibi dünyevi süslerden ve şatavattan el çekmekle kalmadı, parmağını da yüzüğüyle beraber terk etti. Ve mübarek başı da mübarek bedeninden ayrılarak yakıcı güneşin altında kaldı. Değerli dinleyiciler, sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı. Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle beraberiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimize önemli gelişmelerin başlıkları ile başlıyoruz.
İran Cumhurbaşkanı'nın Pakistan ordusu komutanı ile görüşmesi,
Umman Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti,
İran Dışişleri Bakanı'nın Birleşmiş Milletler Afganistan Koordinatörü ile görüşmesi,
İran'dan Amerika savaş uçaklarının Fars Körfezi bölgesine gönderilmesine tepkisi,
İranlı genç voleybolcuların dünya şampiyonu olması
ve İran'ın yeni Kur'an yakma olayına tepki göstermesi
önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da bulunan Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir'i kabul etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran'ın güvenlik sınırlarını güvenli ve ekonomik sınırlara dönüştürme stratejisine değinerek sınır pazarlarının geliştirilmesini ve enerji sektöründeki işbirliğini bu stratejiyi gerçekleştirmenin yollarından biri olarak değerlendirdi ve bu konunun hayata geçirilmesini hızlandırmak için her iki ülkenin daha fazla faaliyet göstermesi gerektiğini vurguladı.
Reisi, komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkileri güçlendirmenin İran'ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu belirterek, iki ülkenin ilişkileri geliştirme konusundaki ciddi iradesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması, İran ve Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirecek ve sonuç olarak, İki komşu ülke arasındaki siyasi ilişkilerin seviyesini yükseltecektir, dedi. Düşmanların bölge ülkelerinin ilişkilerini bozma çabalarına atıfta bulunan reisi, mevcut fırsat ve kapasiteleri kullanarak ikili ve bölgesel işbirliği ve ilişkileri güçlendirmeye vurgu yaptı. Pakistan ordu komutanı Seyyid Asım Münir de, İran'ın başta Pakistan olmak üzere komşularıyla ilişkilerini güçlendirme politikasını takdir ederek, bunu İslam dünyası için çok değerli bir fırsat olarak değerlendirdi. Seyyid Asım Münir, ortak sınırlardaki güvenlik düzeyinin artırılmasına yönelik iyi anlaşmalara varılmış ve sürdürülebilir güvenlik oluşturmak için çabalarımıza devam ediyoruz, dedi.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ummanlı mevkitaşıyla yaptığı görüşmede İran ile Umman arasındaki ticaret hacmi son 22 ayda 2,5 kattan fazla arttığını söyledi. Hüseyin Emir Abdullahyan, Badr bin Hamad el-Busaidi ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında yakında iki ülke başkanlarının anlaşmaları takip etmek için İran ve Umman Ekonomik Komisyonu'nun toplanacağını belirtti. Emir Abdullahyan şunları vurguladı. Komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin genişletilebileceğine inanıyoruz ve bölgenin bugün buna ihtiyacı var. İran Dışişleri Bakanı Fars Körfezi'nin güney kıyılarındaki ülkelerin Rusya ile 3 ada konusunda görüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü yolunda hiçbir tarafa müsamaha göstermeyecektir, dedi.
Dün diplomatik kanaldan bu açıklamaya ilişkin Rus makamlarından açıklamalar aldık. Ancak bu açıklamaları yeterli bulmuyoruz diyen Emir Abdullahyan, Ukrayna'daki savaşın durdurulması gerektiğini vurguladı ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin herkesin gündeminde olması gerektiğinin altını çizdi. Umman Dışişleri Bakanı da bu basın toplantısında İranlı mevkidaşıyla görüşmeyi olumlu değerlendirerek bu görüşmede Umman Kralı'nın İran ziyaretiyle İran Cumhurbaşkanı'nın Umman ziyaretini ele aldıklarını söyledi. Bedr bin Hamad al-Busaidi şunları ekledi. Ticaret borsalarının hacminin artırılması ve iki ülkenin özel ve özel olmayan sektörlerinde yatırım fırsatlarının bulunması geliştirilmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu, Afganistan konusunda fikir alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahyan ile Sinirlioğlu, başkent Tahran'da bir araya geldi. Emir Abdullahyan, İran'ın Afganistan konusunda Birleşmiş Milletler merkezli bölgesel girişimlerin ilerlemesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.
Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ve terörle mücadelenin önemli olduğunu belirten Emir Abdullahyan, Afganistan'daki sorunların çözümü konusunda bölgesel girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Emir Abdullahyan, Afganistan'ın acil çözümlere ihtiyacı olduğuna işaret ederek, uluslararası toplumun Afganistan'da terörle mücadele konusunda ciddi adımlar atmaması durumunda bunun olumsuz sonuçlarının tüm bölgeyi ve dünyayı etkileyeceğini ileri sürdü. Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Sinirli Oğlu da Afganistan'daki duruma ilişkin farklı konularda değerlendirmelerde bulunarak, Birleşmiş Milletler'in bu ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulmasına yardımcı olmak için bölgesel girişimleri destekleme iradesini vurguladı.
Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na ek savaş uçakları ve savaş gemileri gönderme kararına İran'dan tepki geldi. İran Savunma Bakanı Tüyiral Muhammed Rıza Aşdiyani, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na ek savaş uçakları ve savaş gemileri gönderme kararıyla ilgili soruya Tüyiral Aşdiyani, Amerika kendi işini yapıyor ancak İran İslam Cumhuriyeti güçlü durumda ve kimse bizi tehdit edemez yanıtını verdi.
Tuğgeneral Aşdiyani İHA üretiminde İran dünyada bir güç haline geldiğini belirterek İran yapımı İHA'lara yoğun ilgi gösterildiğini aktardı. Yapımı devam eden Demavend 2 adlı muhrip gemisinin son durumu hakkında Tuğgeneral Aşdiyani inşallah yakında İran donanmasına eklenir dedi. Yerli imkanlarla üretilen Demavend 2 deniz kuvvetlerinin Hazar Denizi'ndeki filosuna eklenecek. Demavend gelişmiş radarlarıyla hava, kara ve denizdeki hedefleri izleyebilme imkanına sahiptir.
İran Gençler Milli Voleybol Takımı 21 yaş altı FIVA Dünya Şampiyonası oldu. İran Gençler Milli Voleybol Takımı İtalya'yı yenerek aralıksız ikinci kez dünya şampiyonu oldu. İranlı voleybolcular bu maçı kazanarak üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Milli voleybolcular birinci ve dördüncü setleri 25-20, 25-16'lık skorla kazanarak ve ikinci ve üçüncü setleri 23-25 ve 23-25 skorla yenilerek işi beşinci sete taşıdı. Beşinci sette ise İranlı voleybolcular 15-9 seti kendi lehine bitirdi.
Bu yarışmalarda üçüncülük için ise Bulgaristan ve Arjantin karşı karşıya geldi. Bu müsabakayı Bulgarlar 3-0 yenerek bronz madalyasını kazanmış oldu. İslam İnkılabı rehberi de bir mesaj yayımlayarak bu zaferi kutladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e defalarca yapılan saygısızlığa tepki olarak ülkenin Tahran'daki büyükelçisini çağırdı. Perşembe günü İsveçli aşırılık yanlısı Selvan Momika, Stockholm'daki Irak Büyükelçiliği önünde hazır bulunarak ülke polisinin yeşil ışık yakmasıyla son haftalarda ikinci kez Kur'an-ı Kerim'e hakaret etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Tahran'daki İsveç Büyükelçisi'nin çağırmasıyla ilgili kendisine hitaben şunları söyledi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve İslami kutsal değerlere karşı tekrarlanan saygısızlığı şiddetle kınıyor ve dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırtmanın sonuçlarından tamamen İsveç hükümetini sorumlu tutuyoruz.
Kenani şunları da ekledi. İslam'ın kutsallarına saygısızlığın sürdürülmesi ve bu şekilde nefretin yayılması, dünyanın 2 milyarlık Müslüman nüfusuna Allah'a inanan insanlara ve semavi dinlerin mensuplarına karşı organize şiddet ve düşmanca bir eylemin tam bir örneği olarak değerlendirilmektedir. Kenani sözlerini şöyle sürdürdü. İnsan haklarına ve medeni haklara sahip çıkma iddiasında bulunan bir ülke, dünyadaki 2 milyardan fazla Müslümanın ve yaklaşık 1 milyon İsveçli Müslüman vatandaşının bu tür haklarının ihlal edilmesine nasıl izin verir?
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkish@ws.erip.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.erip.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.